Ayrım 23. Neo Türkiye'nin panzehiri hafızadır. Mustafa Hoş. Sayfa 223. Parsel parsel satanlar ve zincirleme suç ortaklığı. FETÖ kavramı AKP Fethullahçılar ortaklığının maskesi olarak da kullanıldı. Evrensel hiçbir hukukta olmayacak bir suç tarihi belirlediler. Miladı 17-25 Aralık alıp ondan öncesi olan biten her şeyi temize çekmeye çalışıyorlar. 15 Temmuz'u sadece sonucundan analiz ettiriyorlar. Nedenleri üzerine herhangi bir tez ve analizi FETÖ'cü sopasıyla susturuyorlar. Oysa Türkiye'nin geleceği açısından 15 Temmuz'un nedenleri sonuçlardan daha önemlidir. Fethullahçı yapılanmanın en güçlü olduğu dönem AKP ile iktidar ortaklığı yaptığı dönem oldu. Neokonların oluşturduğu bu birliktelik Türkiye'nin Cumhuriyet'ten beri süren seyrini değiştirdi. Yapısını, kimyasını bozdu. Kendilerince suç miladı uydurdular ama aynı zamanda da suçun cezasını evrensel hukuk normlarına göre değil kendi hukuklarına hapsettiler. Yıllarca Fethullah Gülen'in en yakınında yer almış, hatta onun sözcüsü olarak gösterilmiş Hüseyin Gülerce bugün insanları FETÖ'cü olmakla suçlayabiliyor. Fethullah Gülen'i bir peygamber gibi tanıtan, Küçük Dünyam kitabını yazan Latif Erdoğan keza öyle. Hatta Şeytanın Gülen Yüzü kitabını yazdım. Yani hem peygamber hem de şeytan diyor. Aslında AKP'nin özeti. İşlerine geldiği zaman peygamber, işlerine gelmediği zaman şeytan. Banka Asya'nın önünden geçene dava açıldığı bir dönemde bunlar imtiyazlı kişiler ve hatta kanaat önderi olarak AKP medyasında boy gösteriyorlar. Kitabı yazdığım anda Mehmet Metiner'in Melih Gökçek için parsel parsel sattı itirafı geldi. Daha önce bu itiraflardan en çarpıcı olanı anlatmıştım. AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, FETÖ ile işbirliği yaptıklarını itiraf etmişti. CNN Türk'teki programda Mehmet Metiner, Melih Gökçe'yi neden görevden aldığınız sorusuna parsel parsel sattığı için yanıtını verdi. İşin ironik ve trajik tarafı her iki ismin de tarihi itirafı AKP'ye yaslanan Ahmet Hakan'ın programında yaşanmış olmasıydı. Bu ayrı ama parsel parsel satmanın geçmişini de görmek lazım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Melih Gökçek, Twitter hesabından Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arıncı'ya da falan açıklamalar yaptı. Arıncı, FETÖ'cü olmakla suçladı. Özetle, AK Parti'mizde fitne ateşini yakmak isteyenler var. Okyanus ötesindeki güçler ve onun maşalarının tek amacı liderimizi yok etmek. Paralel yapı içinde hep bir laf dolaşıp duruyordu. AK Parti'ye son anda öyle bir darbe vuracağız ki altından kalkmaları mümkün olmayacak. Bizi içimizden vurmak istediler ve bu darbeyi Bülent Arınç'la gerçekleştirdiler. Bülent Arınç'ın kızı ve damadı Doçent Doktor Ekrem Yeter fanatik paralelcidir. Arınç'ın çıkışı paralel yapının talimatıyla olmuştur. Arınç artık AK Parti'nin sözcüsü olamaz, bizi temsil edemez. Bülent Arınç'a şu andan itibaren düşen görev, önce hükümet sözcülüğünden sonra da başbakan yardımcılığından derhal istifa etmesidir. Ancak ben istifayı paralel yapının sonuna kadar direneceksin talimatı nedeniyle çok zayıf bir ihtimal olarak görüyorum, diyordu. Gökçek mesajını Bülent Arınç seni istemiyoruz diyerek tamamladı. Bülent Arınç kendisine yöneltilen bu suçlamalar olduğunda Bakanlar Kurulu toplantısındaydı. Toplantı bitti, sıra Bülent Arınç'taydı. Her bir satırı hafızada kalsın, tıpkı Melih Gökçek'in onun için söyledikleri gibi Bülent Arınç diyordu ki, Gökçek benimle ilgili tweetler atmış. Bu terbiyesizce bir açıklamadır. Gökçek benim görevden alınmamı isteyecek kadar haysiyetli bir insan değildir. Beni istifaya davet etmek, beni görevden almak için birilerine çağrıda bulunmak senin hakkın değil, haddin de değil. Biz kimin nerede havlayacağını, hangi işler çevireceğini biliriz. Biz gözü açık adamız, siyaseti iyi biliriz. Gökçek bir yerlere yaranmak istiyor, oğlunun adaylığını garantilemek istiyor. Benim cemaat ile ilgili sevgimi 78 milyon bilir. Ama 17-25 Aralık çıktığından beri ben hükümetimin yanında yer aldım. Cumhurbaşkanımın yanında yer aldım. Sadece ben değil, eşimle ve ailemle biz paralel devlet yapılanmasının bir milli güvenlik meselesi olduğunu bilip bununla mücadele eden insanlarız. Ben buyum, her şeyimde ortadayım. Amerika'ya giden, olimpiyatlara koşan benim. Bu hizmetlerin ne kadar iyi olduğunu anlatan benim. Ben bunları gizlemedim ki. Ama Gökçek bunlardan daha fazlasını yapmıştır. Belediye başkanlığı adaylığında ve seçimlerde oy isterken bu yapının kucağında oturmuştur. Bu yapıya Ankara'yı parsel parsel satmıştır. Yurt yerleri vermiştir. Zengin iş adamlarına okullar yaptırmıştır. İmar planlarında değişiklikler yaptırmıştır. Şunları yaptırmıştır, bunları yaptırmıştır. 30 Mart seçimlerine kadar da ağzından da bu paralel yapıyla ilgili bir tek kötü cümle çıkmamıştır. Çok zor seçimi kazandıktan sonra birilerine yaranmak için mücadele ediyor görünmektedir. Kanunen vermiş olduğu yerlerin hepsini iptal etme kaygısındadır. Mahkemelerde boğuşmaktadır. Biz o zaman hiçbir zaman Ankara'yı veya devletin imkanlarını bu yapı için onların eline kucağına bırakmadık. Tam da 8 Haziran seçimleri öncesinde bu kavga yaşanmıştı. Normal Bülent Arınç ve Melih Gökçek'in birbirlerine söyledikleri için savcılığın harekete geçmesi ve her iki ismi soruşturması olmalıydı ama böyle olmadı. Bülent Arınç 8 Haziran seçimleri sonrası 100 maddede ne yaptığını anlatacağım dedi ama bu sözünde durmadı. Parsel parsel bir dönemin suç ortaklığı olarak hafızalarda yer aldı ama adalet mekanizması işletilmedi. Adaletsizlik ya da kendi hukukunu yaratma açısından belediye başkanlarının görevden alınması da AKP dönemindeki önemli olaylardan biridir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Şahan, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ve Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine görevlerini bırakmak zorunda kaldılar. Melih Gökçek bir hafta istifa için bekledi ama beklediği hiçbir şey olmayınca Erdoğan'ın emrine uyarak istifa ediyorum diyerek 23,5 yıl oturduğu koltuğu bırakmak zorunda kaldı. İstifa ettirilen belediye başkanları arasında yer alan Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un ağlayarak vedasında dikkat çeken ayrıntılar vardı.
Kendi adıma şunu söylemeliyim. Yolsuzluğumuz yok, FETÖ bağlantımız yok. Fakat ailenize, evinize kadar ulaşan baskılar, hatta tehdide varan müdahaleler var. Bu katlanılacak bir durum olmanın ötesine geçmiştir. AK Parti'de siyaset yapma imkanımız ortadan kalkmıştır. Külli iradeye teslim olarak cüzi irademle milletime vefa gösteriyorum. Partime ve başkanlık görevime burada veda ediyorum. Vicdan rahatlığıyla bu kararı almış bulunuyorum. Hepinize, bütün hemşerilerime, uzun mesai yıllarımda bana destek olan aileme teşekkür ediyorum.
Ahmet Edip Uğur istifaya direndiği günler için ailenize, evinize kadar ulaşan baskılar hatta tehdide varan müdahaleler var diyordu. CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Ahmet Edip Uğur'un eşinin terör polisi tarafından bir gün gözaltında tutularak tehdit edildiğini öne sürdü. Balıkesir Valiliği bunu yalanladı. AKP toplantısında rüşvet deşifre oldu. Belediyelerde yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet iddiaları o kadar çoktu ki bütün bu iddialar hukuk denetimi dışında bırakılıyordu. Muhalefet çamur atıyor diyerek geçiştiriliyordu ama bu kez rüşvet iddiası ezberleri bozdu. Hiç beklenmedik bir yerden geldi. Antalya İstişare Toplantısı'nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AKP-MHP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarının da katıldığı toplantıda Bakan Ersoy, önceki Serik Belediye Başkanı'nın rüşvet almakla suçlayınca AKP'li Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan toplantıyı terk etti. CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, iki bakan ve bir belediye başkanının katıldığı toplantıda AKP'li belediye yönetiminin rüşvet ilişkisinin itiraf edildiğini söyledi. Plajlar hakkında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıyı anlatan CHP'li Budak, söz konusu toplantıda Serik Belediye Başkanı Aputkan, Belek ve Kadriye'deki günübirlik plajlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı plan değişikliğine itirazını dile getiriyor. Bakan Ersoy da Serik Belediyesi'nin işletmeciden 500 bin lira para aldığını söylüyor. AKP'li Aputkan bu rüşvet iddiasını reddedince toplantıda olan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, siz değil sizden önceki döneme ait bir olay diye rüşveti doğruluyor. Oysa Aputkan'dan önceki Serik Belediye Başkanı da yine AKP'den seçilmişti. Her iki bakana da soruyorum, madem şimdi açıkça söylediğiniz rüşveti o zaman biliyordunuz da niye ses çıkarmadınız? CHP'li belediyeler yardım için bağış toplarken bile ayağa kalkıyorsunuz da bu alenen kabul ettiğiniz rüşvete karşı neden harekete geçmediniz dedi. AKP'li belediye başkanı Enver Aputkan daha sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi. Bugün saat 14'te Antalya'mız ve ilçelerine yapılacak yatırımlar ile ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı M. Nuri Ersoy, Antalya Valimiz Sayın Münir Karaloğlu, AK Parti ve MHP milletvekillerimiz, AK Parti ve MHP belediye başkanlarımız, AK Parti ve MHP il ilçe başkanlarımız ve kurum müdürlerimizin katılımıyla telekonferans yapılmıştır. Toplantı sırasında MHP milletvekili Sayın Abdurrahman Başkan ve AK Parti milletvekili Sayın Kemal Çelik tarafından gündeme getirilen, benim de söz alarak açıklamalarda bulunduğum günübirlik alanlarla ilgili Turizm Bakanı konuşmasının bir yerinde Serik Belediyesi tarafından günübirlik alanda bulunan işletme sahibinden 500 bin lira para alındığının belirtilmesi üzerine ben söz alarak 13 aylık belediye başkanıyım diye söze başlayınca Dışişleri Bakanı, başkan olay sizinle ilgili değil, daha önceki döneme ait bir olaydır dedi. Turizm Bakanı da aynı şekilde daha önceki döneme ait dedi. Ben de Turizm Bakanı'na devlet bakanı olarak bunu biliyor da üzerine gitmiyorsanız yazıklar olsun dedim ve toplantıdan ayrıldım. 500 bin liralık rüşvet itirafı anında unutturuldu. Tıpkı Fethullahçı koalisyon geçmişi gibi. Az önce anlattım. En ateşli Fethullahçılar birbirlerini FETÖ'cü olmakla suçluyordu. Bu da yetmiyor. Fethullahçılıkla ilgisi olmayan insanlara FETÖ'cü diyorlardı. Bülent Arınç ve suç ortaklığı. Fethullahçılarla AKP arasında kavga daha görünür olmuştu. Mayıs 2013'te Bülent Arınç Pensilvanya'ya gitti. Bu görüşmenin ayrıntılarını da TRT'ye çıkarak anlattı. Sadece TRT değil, yandaş, yanaşma ve AKP'ye yanlayan ana akımda haber oldu. Bülent Arınç Pensilvanya'ya Fethullah Gülen'e gidişini Tayyip Erdoğan'ın onayladığını, hatta sevgilerimi iletin, bir emri olur mu, tavsiyeleri olur mu öğren dediğini aktarıyordu. Tam açıklamayı yazmam lazım çünkü içinde çok şey var bu görüşmenin. Bülent Arınç TRT'de Fethullah Gülen ile görüşmesini an ve an şöyle anlatıyordu. Biz 4 günlük bir ziyaret yaptık. Konu Amerika olunca, eşim de olunca, mümkün olursa Hoca Efendi'ye ziyaret yapar mıyız diye gönlümden geçirdim. Hanım da çok sevindi. Başbakana da gitmeden önce konuyu açtım. İzin verir misiniz, uygun görür müsünüz dedim. Çok memnun oldu. Keşke biz de görüşebilsek dedi. Selamlarımızı götürürsünüz dedi. Eşimle birlikte ayın 15'inde oradaydık. Karayolu ile takriben 4 saatte gittik. Birkaç saatlik misafiri olduk. Bu ziyaretimiz bir resmi ziyaretin ötesinde kendisini çok seven bir dostun ziyareti olarak düşünmek lazım. Ben 1975 yılından beri tanıyorum. Çok büyük bir saygım ve sevgim var. Biz onu tanıdık, o da bizi sevdi. Hatta o zamanlar bekardım. Annem rahmetli kendisine yemek hazırlar, cumadan sonra evimize davet eder, yemek yerdik. Daha sonra hizmetleri büyüdü. Kendisini sevenlerin halkası genişledi. Sayın Başbakan'a bu konu sorulduğu zaman kendisine vekaleten yaptığımı ifade etti. Bu ziyaret 40 yıldan beri kendisini seven sayan bir insanın eşiyle yaptığı bir ziyarettir. Başbakan bizden sevgilerimi iletin, bir emri olur mu, tavsiyeleri olur mu öğren dedi. 3 saate yakın birlikte olduk. Hükümetle cemaat arasında bir soğukluğun olduğu söyleniyor. Bunları kesinlikle reddediyorum. Hoca Efendi'yi tanımayanlar böyle söylüyor. Hoca Efendi siyaset üstü bir insan. Onu bir partinin dar kalıpları içerisinde düşünmemek lazım. Türkiye'yi ve dünyayı çok yakından takip ediyor. Başbakanın şahsına karşı çok büyük duaları var ve çok seviyor. Ancak bazı konularda üslup konusunda bazı konulara dikkat etmemizi söylüyor. Arada fitne çıkarabilecek laflardan uzak kalmak gerektiğini biz de o da ifade ediyoruz. Bir yanlış varsa düzeltebileceğimizi ifade ettim. O da bunlardan çok memnun oldu. Benim düşünceme göre Tayyip Bey'e göre de bir AK Partili Fethullah Gülen beklemiyoruz ve istemiyoruz. Bizimle ilgili bir sorun görünmüyor. Bize çok büyük iltifatlarda bulundu. Geçmiş dostluğumuzun arttığını gördük. Daha dikkatli olmamızı, dünya politikası ile ilgili konularda daha dikkatli olmamız gerektiğini tavsiye etti. Sayın Başbakan'a da kısmen aktardım. Türkiye'ye geri dönmesi konusunu da gündeme getirdik, tebessüm etti. Özel odasındaki hediyelere bakarsanız memleketten topraklar olduğunu görürsünüz. Ama gelmesinin özel nedenlerden dolayı çok mümkün olmadığını görüyorum. Muhalefetin salı günkü konuşmaları onların meydan mitingi gibi. ABD ziyaretini lekelemeye çalıştılar. Bunlar siyasi üslup olarak fevkalade küçültücü şeyler. Ahmaklık ettim dedi sıyrıldı. 3 yıl sonra 2016'daki Bülent Arınç'a bakalım. Olayın ilk saatlerinden itibaren halkımızı uyaran Cumhurbaşkanımız bu olayı Fethullahçı terör örgütü tarafından yapıldığını söyledi. Onlarca insanımız öldü, onlarca kurumumuz bombalandı. Bunları gördükten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın tespitlerine aynen katılıyorum. Bu silahlı darbe girişimini yapan ekibin Fethullahçı silahlı terör örgütü olduğuna karşı herhangi bir tereddüte mahal yok. Bu yapıyla mücadele eden insanlardan birisiyim. Bu yüzden kimse beni paralel devlet yapılanması ile ilgili irtibatlı, onları savunan bir kişi olarak görmesin. Şunu açıkça söylüyorum. Bunu ben darbe gecesi öğrenmiş olmakla, yahu ne kadar ahmakmışsın bunu herkes söylüyordu diyebilirler. Silahlı terör örgütünün Fethullahçı olması o gece ortaya çıkan bir olaydır. Ben o gece öğrenmiş olabilirim. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız da o gece öğrendi. Genelkurmay Başkanımız da o gece öğrendi. Onların bilmediklerini ben nasıl bilebilirim? Ahmaklık etmişim diyerek her şeyden kendini sıyırıyordu. Tıpkı Erdoğan'ın aldatıldım, Allah affetsin sözleri gibi. Bülent Arınç böyle biridir. Bir bakarsınız Fethullahçılığın en hızlı koşanıdır. Sonra ahmaklık der işin içinden sıyrılır. Değişen zaman ve koşullar ne gerektiriyorsa onu yapar. Karşı çıkıyor gibi görünür, özgül ağırlığı ile kişisel hesaplarını, pazarlıklarını yapar. Başka birinin damadı olsa senelerce içeride kalacak olanı alır dışarı çıkarır. Bir bakarsınız gözyaşları içerisinde vicdan satar. Oysa nasırlaşmış bir kalp taşır. Bir dönemin ete kemiğe bürünmüş prototipidir sadece. Haksızlığa ve adaletsizliğe karşı çıkan birine tükürecek kadar acımasızdır. NTV haber koordinatörü olduğum dönemde bizzat yaşadım. Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Caner makamı basılarak gözaltına alınmıştı. Bugün her şeyiyle nasıl bir kumpas olduğu ortaya çıktı. Ayrıntılarını Abluka kitabımda anlattım. İlhan Caner'e yapılan vicdansızlığa karşı çıktım. Başsavcıya abluka başlığında ısrar ettim. Bedeli ne olursa olsun. Bugün geriye dönüp bakıyorum, yine aynısını yapardım. Bülent Arınç başsavcıya abluka başlığı için o gün şunları söylüyordu. O yer mahkeme içinde bir odaysa burayı bastı denmez. Türkiye'de en önemli televizyon kanallarından birisi bunu bilerek istismar ediyor. Başsavcılık basıldı diyor. Adliye basıldı diyor. Tuh sana! Böyle basılma olmaz. Bu çok terbiyesiz. Onun yapması gereken şudur. Başsavcının iş yerinde arama yaptı ama berduş dilinde nedir basmak? Ama bunlar darbe geleneğinden geldiği için hep basmaya alışmışlar. Ama kafaları basmıyor hala. Türkiye'de çok şeyler değişti.
Kimin kafasının basmadığını, kimin darbe geleneğinden geldiğini, kimin ne olduğunu zaman ortaya çıkardı ve kimin aslında tükürük hokkası olduğunu da. Bülent Arınç'ı kendi tükürüğünde debelenip dursun, nasılsa gerçek bir adalette yargılandığını da göreceğim. Biz hafızayı tazelemeye devam edelim.
23. ayrımın sonu. Sayfa 232.